Dördüncü kasetin B yüzü, asılacak kadın, sayfa 111'den devam. Tam o sırada kapıda Hüsrev Bey göründü. Onu yıllardır görmemişliğime karşın hemen tanıdım. İnsan bir yaştan sonra değişmiyor anlaşılan. Çocukluğumda olduğundan daha yaşlı bile değildi sanki. Ben ilkokuldayken de 100 yaşındaydı. Kahvenin kapısında belirdiğin dedi. Oysa duruşmada öğrendim ki öldüğünde 65 yaşındaymış. O gece yüzünün olağanüstü sarılığı dikkatimi çekti yalnızca. Besbelli yıllardır gün yüzü görmemiş bir surat. Sırtında bilmem hangi çağdan kalma bir takım elbise. Bence titrek adımlarla boş bir masaya yürüdü. Bu moruk ne arıyor burada diye belki kendi kendime, belki de Recep'e sordum. Recep karşımda oturduğu için sırtı kapıya dönüktü. Dolayısıyla geleni görmemişti. Ben sorunca dönüp baktı. Hüsrev Bey'i gördü, yeniden bana döndü. Dimdik gözüme baktı. Sahi bilmiyor musun? Neyi? Herifin burada ne aradığını. Nereden bileyim? Kafasını iki yana salladı Recep. Biliyorsun da bilmezden mi geliyorsun? Yoksa gerçekten bilmiyor musun? Kestirememiştim. Neyi be? Bak öyleyse, madem bilmiyorsun dedi Recep. Oyunu bıraktı. Sandalyesini karşımdan alıp yanıma yanaştırdı. İyi bak. Gözümü moruğa diktim. Recep de öyle. Bu arada kahvede yalnızca ikimizin ona baktığını da ayrımsayabildim. İçeri girdiğinde herkes kafasını kaldırmıştı. Ama hemen sanki kendi işleri çok önemliymişçesine herkes oyununa, konuşmasına ya da televizyondaki şarkıcı kadına dönmüştü. Hüsrev Bey çevresine bakmadan oturdu. Gözlerini durağan bir noktaya dikti. Bir iki dakika geçmeden Ahmet Efendi bir fincan kahve getirip önüne koydu. Kahve ısmarlanmadan geldiğine göre ne içeceğini önceden biliyordu Ahmet Efendi. O önceden bildiğine göre sürekli bir müşteri olmalıydı Hüsrev Bey. Şimdiye değin ona rastlamadığıma şaştım. Genellikle geç saatlerde geldiğini bilmiyordum. Tüm ayrıntıları o geceden çok daha sonra Recep'ten öğrenecektim. Derken masalardan birinden iri yarı bir delikanlı kalktı. Ona doğru yürüdüm. Tanıyordum. Balıkçı Rıza. Delikanlı dedimse benden epey büyüktü gene de. 30'una yakın olmalıydı. Rıza Hüsrev Bey'in yanı başında dikilip bekledi. Recep'le ikimizden başka hiç kimsenin o yana bakmadığını bir kez daha, bu sefer nedense biraz garipseyerek ayrımsadı. Hüsrev Bey hiç istifini bozmadan, gözlerini diktiği noktadan bile ayırmadan başıyla çok hafif bir işaret yaptı. Sanki otur der gibi. Balıkçı Rıza oturdu. Hüsrev Bey kahve içmeyi sürdürdü. İki adam hiç konuşmadan, birbirlerine bakmadan öylece oturdular. Sonunda kahvesi bitmiş olacak ki Hüsrev Bey fincanı bıraktı. Cebinden çıkardığı bozuk parayı da koydu masanın üstüne. Başıyla gene ufak bir işaret yaptı Rıza'ya bakmadan. Kalktılar. Yaşlı adam önde, iri yarı balıkçı arkada kahveden çıktılar. Hiçbir şey anlamamıştım. Şaşkın şaşkın Recep'e baktım. Ne oluyor? Bekle, gitsinler dedi nedense alçak sesle. İyi ama nereye gidiyorlar? Paraları ver, biz de çıkalım. Recep'in gizemli davranışları, Hüsrev Bey'in gelip gidişindeki sessizlik, ortada bir şeylerin döndüğünü açıkça belli ediyordu. Melek'le ilgili bir şey olabileceği aklımın kıyısından geçmedi. Nasıl geçsin? Olsa olsa moruk o biçimdir, Balıkçı Rıza'yı belli nedenle alıp götürmüştür diye düşündüm. Artık bunu bile aklıma getirmeyecek kadar saf değildim. Ancak Recep'in işin neden pek önemli bir meseleymiş gibi ele aldığını, neden tuttu avını gidiyor işte moruk ibne gibisinden bir sözle sırıtıp göz kırparak olayı silip atıverdiğini anlayamadım doğrusu. Yaşlı adamın sapıklığı, artık o tür şeyleri merak etme yaşını aşmış olan bizleri neden tavlayı yarıda bırakacak kadar ilgilendirsindi. Şu oyunu bitirseydik, bırak oyunu şimdi sana diyeceklerim var, burada olmaz. Kalktık. Biz paraları verip kahveden çıkınca değin iki adam gözden gitmişlerdi bile. Recep ağır ağır yürüyordu başı önünde. Ne oluyor yahu, nedir bu tuhaf halin diye sorduğumda derin bir soluk aldı yalnızca. Anlatacağım, anlatacağım dedi. Bilmiyorsun madem, öğrenmen gerek. Nedir, neyi anlatacaksın? İbne bu moruk. Başını kaldırmadı. Yüzünde beklediğim sırıtış belirmedi. Alabildiğine kuru bir sesle konuştu. Acele etme, bildiğim her şeyi anlatacağım. Yürüdük. Eski yeni bir sürü yalının, yalı olmayan bölümlerde de yazlıkçıların gittiği kahvelerin, lokantaların sıralandığı kıyıda nasılsa boş bir yer kalmıştı. Ben çocukken yanan, yerine yenisi yapılmayan bir yalının arsasıydı bu. Eskiden beri oradan denize girerdik. Oraya gittik. Denizin kenarındaki taşların üstüne oturduk. Ay ışığı yoktu. Kapkaranlıktı sular. Uzakta karşı kıyının elektrik ışıkları, yeşil, kırmızı, sarı. Recep önce bir sigara yaktı. Sonra anlattı. Kısaca, ayrıntıya girmeden, çabuk çabuk konuşarak, hiç yüzüme bakmadan. Bir kız varmış. Pek iyi bilmiyormuş ama galiba Melek'miş adı. Onu da nereden işittiğini hatırlayamıyormuş. Belki o gece. Neyse, eskiden yanında hizmetçiymiş. Sonra Hüseyin Bey onun nikahını almış. 3 yıldan beri de sokaktan, kahveden bulup getirdiği adamlarla seviştiriyormuş onu. Karısı yabancıyla sevişirken kendisi seyrediyormuş. Bu sırada kafa çektiği oluyormuş. Bu kadarcık işte, kısacık, inanılır olup olmadığı düşünmeye bile fırsat kalmadan bitiveren bir öykü. Ne oldu ilk tepkim? Hep daha sonra, olay üstüne düşündükten sonra duyduğum büyük, derin kızgınlık geliyor aklıma. Oysa ilk anda kızgınlık duymamıştım. Taş mı kesilmiştim ki kıpırdayamadım, ağzımı açıp bir şey diyemedim. Sersemlemiş miydim, aptala mı dönmüştüm? Bir tokat yemiş gibiydim. Beylik bir söz bu. Tokat yemişe dönmek. Evet ama bu bildiğimiz beylik tokatlardan değildi. Çok yersiz, çok akla gelmedik bir tokattı. Diyelim ki bir arkadaşınıza nasılsın dediniz ya da sokakta bir adama yol sordunuz. Beklediğiniz basit bir yanıttır. Ya iyiyim diyecektir karşınızdaki ya da sorduğunuz yolu anlatacaktır. Peki ya bunları yapacağına güm diye bir yumruk sallarsa? Siz bir sorunun yanıtını beklerken yüzünüze bir tokat inerse... Böyle bir şeydi işte. 3 yıl önce kafamı takmıştım Meleğe. Hep sorular sorup durmuştum. Akla yakın bir yanıttı beklediğim. Ama en akla uzak olanını bile benimsemeye hazırdım. Sonraları unutmuştum onu. Artık Melek hakkında sorabileceğim sorular, nasılsın gibisinden, karşılığı önceden bilinen şeyler olabilirdi ancak. Sonunda Recep'in anlattığı kısacık öyküyle gelen bir yanıt değildi oysa. Bir şamardı suratımın tam ortasına yediğim, habersiz, gereksiz, yersiz bir tokat. Ne yapacağımı bilemedim. Ne kadar sustum bilmiyorum. Recep sigarasını bitirdi, bir tane daha yaktı. Konuşabildiğimde onu da yaralamıştı galiba. Mahallede herkes mi diye sordum. Hemen hemen. Sen de mi? Ben de. Sigarasını denize fırlat. Evet, ben de. Bir kez. Şimdi düşünüyorum da o ilk anda bana en korkunç gelen Meleğe yapılanlar değildi. Bunu birçok kişinin yapabilmesi, birçok kişinin de yapılmasına göz yummasıydı sanırım. Genç bir kızın, zavallı, korunmasız bir kızın, bir zorbanın sapıklığına kurban edilmesine bunca kişi katkıda bulunabiliyor, bunca kişi de olayı uzaktan rahat rahat seyredebiliyordu. Olacak, akıl alacak şey miydi bu? Aklın durdu derler. Bu da çok beylik, anlamını çok yitirmiş bir deyim. Aklın gerçekten durmasını tanımlayamıyorum. Çünkü aklın durması gerçek bir olay değil hiç kimse için. Oysa ben biliyorum aklın durması ne demek. Öğrendim. O anda bana olan işte, sanki o güne de yaşadığım, gördüğüm, duyduğum, inandığım her şeyin üstüne bir sis indi. Her şey değişti, dünya baştan başa ya da yok olup yeniden var oldu. Her şey bambaşka, yeniden doğmak gibi, hayır, ilk kez doğmak ve doğarken doğduğunun bilincine varmak gibi. Renkler, kokular, ışıklar değişti, önümde kıpırdayan suların kapkaranlığı başka bir kapkaranlıktı artık. Karşı kıyının elektrik ışıkları o güne değin hiç görmediğim bir biçimde yansıyordu sulara. Denizden gelen yosun kokusu o doğduğum günden beri bildiğim koku değildi. Sonra belki toparladım kendimi bir an önce. Yoksa 100 yıl önce mi durmuş olan kafam yeniden işlemeye başladı. Bir an, bir yıl, belki bir çağ geçmişti aradan. Recep gene yanımdaydı. Eski renkler, kokular, ışıklar geri geldi ama değer değiştirmiş olarak. Ve ben Recep anlatmaya başladığından beri ilk kez, hatta belki ömrümde ilk kez uzun, ak giysili, kara saçlı bir kız gördüm karşımda. Manolya ağacının altında durmuş, elini bir resim için poz verircesine ağacın gövdesine dayamış. Bir çocuksu ses işittim. Sözcüklerini anlayamadığım bir türkü mırıldanan. Türküyü sesi, ağacın gövdesine dayanmış eli, yeni doğmuş bir kişi olarak yeniden algıladım. Sonra bir kız, bakmaya, konuşmaya, dokunmaya kıyamadım. Koşmaca oynarken elim değdiğinde tanımadığım bir ısıyla beni ürperten, içimi çok derin, çok büyük, sanki gövdeme sığamayacak denli büyük bir kızgınlık kapladı. Çocukken çayırlarda baharın ilk papatyalarını yolan arkadaşlarıma duyduğum kızgınlık, öylesine delice, öylesine çaresiz. Hemen o gece, hatta o anda fırlayıp öldürmeliydim ihtiyarı. Meleği kimi yaprakları kurumuş, başı önüne sarkmış al bir gül olarak görmedi. Ama aklıma gelmedi. Meleği yeniden o koltuğun üstünde görünceye değin onu kurtarmayı düşünmedim. Sanırım yediğim tokadın beklenmedikliğini, sertliğini, yeni doğmuştun acemine karşın daha doğru düşünemiyordum o gece. Yani meleğin çektiği acıları değil de ona böylesi acılar çektirebilmesine karşı bir kızgınlık, bir isyan. Nasıl yapabildi? Bir sigara daha yaktıracağım, bilmem. Meraktı her şeyden çok herhalde. Sonra kızın istemediğini de biliyor, bilmiyordum. Gene nereye gitmiyor muyuz? İnan ki. Yani gidip gitmeme konusunda tek kararsızlığım morun ille de seyretmek istemesiydi. Sonunda ona bir kulp buldum. 5 kuruş ödemeden karı düzeceksin, bırak ihtiyarı zevkini alsın dedim. Sustu. Uzun süre sustu. Gözlerini kara sulardan ayırmadan. Bense soluk bile almadan bekliyordum. Sonunda başını kaldırdı. Kahveden çıktığımızdan beri ilk kez yüzüme baktı. Sonra gördüm onu. Yüzü gözü boyalı, yarı çıplak bir kadın, herhangi bir kadın. Parayı denkleştirip bir eve gittiğimizde gördüğümüz. Ama değildi. Neydi, nedendi bilmiyorum ama değildi. Belki aynı bir kukla gibi. Moruk söylemeden hiçbir şey yapmaması. Sonra onun dediklerinin hepsini sanki bir makine gibi yapması. Gözleri bir tuhaftı sonra. Belki hepsinin gözleri bir tuhaftır. O güne değin hiçbirinin gözüne bakmamıştım. O anda erkekliğimden, hayır, insanlığımdan utandım. O gün bugündür genel eve de gidemiyorum. Kasıklarım çatlayacak neredeyse. İlk kez güldü. Ya da güler gibi bir şey işte. Hayır, hemen aklıma gelmedi meleği kurtarmak. Hatta meleği kurtarmanın gerekliliği. Kızgınlığım, şimdi şaşkınlık sözcüğüne bir türlü sığdıramadığım ama gene de yerine başka bir sözcük bulamadığım duygu. Çaresiz ve isyana dönüşmüştü. İçinde büyüdüğüm, buncadır tek evin bildiğim yalı neredeyse bir genele. Çocukluğumun en gizemli düşlerine egemen olan parıl parıl bir kız neredeyse bir orospu olmuştu. Çaresizdim. Evet, ne yapabilirdim? Ne yapılabilirdi? İlk ağızda aklıma gelen balıkçı Rıza'nın yolunu kesip onu bir temiz dövmekti. Bizim ellerde namusu ille de adam dövmekle temizlemek, öfkeyi ille de başkalarından çıkarmak gelenektir ya, ondan herhalde. Rıza'nın benden çok daha güçlü kuvvetli olduğunu, büyük bir olasılıkla onun benim pestilimi çıkaracağını düşünmedim bile. Recep'ten ayrılıp eve döndükten sonra bahçenin en karanlık köşesinde beklemeye koyuldum onu. Tüm kepenkleri kapalı olan yalıdan dışarı en ufak bir ışık sızmıyordu. İçeride neler olup bittiğini gözümün önüne getirmeye çalıştım. Beceremedim. Hemen hiçbir cinsel deneyimim yoktu bir kere. Parayı denkleştirip genel eve gitmişliğim yoktu Recep gibi. Bir iki dans, Fransa'da geçirdiğim yazdan kalma bir iki yalan yanlış öpüşme dışında hiç yaklaşmamıştım kızlara. İçeride neler olabileceği konusunda gerçeğe yakın en ufak bir düşüncem olamazdı. Yalının dev bir gölgeyi andıran karanlık biçimine bakarken eskiden okuduğum açık saçık kitaplardaki sahneleri bile anımsayamıyordum. Çünkü meleği birkaç yaz öncesinin ak giysili, zambakımsı görünüşünden başka türlü düşünemiyordum. Onun manolya ağacının altındaki o duruşu gözümün önünde yavaş yavaş netleştikçe, zamanı sanki geriye döndüren bir kesinlik kazandıkça Rıza'yı beklemenin gereksizliğine vardım. Neye yarardı balıkçıyı dövmek, hatta diyelim öldürmek? Tek suçlu, daha doğrusu asıl suçlu o değildi ki. Onu beklemenin bile asıl nedeni dövmek isteği değildi belki. Rıza'nın karanlıklar içinden dışarı süzülüp çıkıp gidişini izlemek ancak Recep'in anlattıklarının kesin kes gerçekliğine inandıracaktı beni. Ve aslında çok derinlerde buna inanmak istemiyordum. Gene de bekledim. Rıza'nın hafiften ıslık çalarak çıkıp gittiğini gördüm. Çocukluğumdan beri ilk kez ağladım. Meleğin aşkı değildi beni ağlatan, çok iyi biliyordum bunu. Onu görmeyeli, hatta onu unutalı yıllar olmamış mıydı? Yıllardan beri ilk kez gözümün önünde yeniden canlanan ak bir zambak için ağlamıyorum. Hayır, neden ağladığımı bilmiyorum, bugün bile bilmiyorum. Ağlamanın etkisiyle mi, öğrendiklerimin yüklediği yoğun yorgunlukla mı ne, uyuyabilmişim o gece. Derin, yürek sıkıştıran, ölümü özleten kara düşlerle dolu, bunalımlı bir karanlığın sabahında, daha da yorgun uyandığımda gözlerimin önünde gene ak bir zambak belirdi. Neden manolya değil de zambak bilemiyorum. Melekle ilgili her şeyin simgesi Manolya'ydı düşünen kafamda. Gene de zambak olarak görüyordum onu. Manolyalar salınmaz ya, ondan belki. Ya ağacın tepesinde apaktırlar ya da yerde kararmış. Oysa meleğin kendini bahçede yalnız sandığı zamanlar bir salınması vardı ki eski günlerde. Belli, hiç unutmamışım. Çocukluğumun anıları arasında cap canlı sıkışıp kalmış. Zambakların rüzgara karşı acılı bir bükülmeleri vardır. Oydu işte meleğin salınması. Onu bir türlü adlandıramadığım ve de adlandırmaya ille de çalışmadığım vahşi bir çiçek olarak görmeden önce, onu bir karanlıklar ve aydınlıklar kargaşası olarak yaşamadan önce, moruğun gül benzetmesine kapılıp onu bir gülün her türlüsü olarak görmeye başlamadan önce. Aslan geriye, tek bacağını koltuğun kenarına at. Sesa, bir çiçek, zambak değil, adını bilmediğim, o güne değin hiç görmediğim bir çiçek, bambaşka bir çiçek, karanlık, vahşi bir çiçek. O zaman mı başladım titremeye? Onun sırtındaki kara ipekliden sabahlığa karşı çırılçıplak gördüğüm an mı? Yoksa daha önceden, kahvede moruğa yaklaştığımda mı? Ya da ta en başından, gerçeği kendi gözlerimle görmeye karar verdiğim andan beri mi titriyordum? Gerçeği kendi gözlerimle görmeye karar verdim. Evet, her şeyden önce bu vardı. Belki de verdiğim en önemli karardı bu. Belki de tek karardı. Meleği öyle görmeseydim, meleğin başkalarıyla yaşadığını kendi kendimle yaşamasaydım öldürmezdim belki. Gördükten sonra ise öldürmemem olanaksızdı. Hiç de zor olmadı gerçeğe uzanmak. Birkaç gece sonra moruk kahveye geldiğinde bir sürü adamın gözü önünde yüreğim çarparak ama titremeyerek, titremiyordum o sıra, hayır. Demek daha sonra titremeye başladım. Karşısına dikildim, tanımadı beni. Ay nasıl tanısın? Büyüdükten sonra hiç görmemişti ki. Çocukken bile yüzüme doğru dürüst bakmamıştı ki. Nereden bilsin karşısındaki kazık kadar hedefin emsal kalfanın oğlu olduğunu? Balıkçı Rıza'ya daha kim bilir nicelerini yaptığı gibi başıyla oturmamı işaret etti. Kahvesini içip bitirdi. Gene ağır ağır kalktı yerinden. Dikkatlice bakmamıştı bana. Yeni biri olduğumu ayrımsamış mıydı bile? Yolda bir iki adım arkasından yürüdüm. Hiç yadırgamadı bunu. Tedirgin olmadı. Öldürülmek korkusu neden hiç düşmemişti içine acaba? Neden hiç aklına gelmez bu gibilerin bir gün öldürülecekleri? Neden hep yaşayacaklarına, hep egemen olacaklarına kesin kesin inanırlar? Başkalarını da inandırırlar üstelik. O sırada benim de daha aklıma gelmemişti onu öldürmek. Bir ara moruk kocaman tahta bahçe kapısını eski demir anahtarıyla açarken paniğe kapılır gibi oldum. Ya annem ya da babamla karşılaşırsak. Oysa onlar geceleri ihtiyarın yoluna çıkmamayı çoktan öğrenmişlerdi kuşkusuz. Gecenin sessizliğinde, çakılların üstünde sanki tüm dünyayı uyandırabilecekmiş gibi gelen ayak seslerimiz. Bir yerlerde de bülbüller ötüyordu galiba. Yalının içine girdik. Yüzyıllardır görmediğim ön salonu karanlıkta geçtik. En ortada duran mermer masaya nasıl oldu da çarpmamayı başardım bilmem. Merdivenlere vardığımızda bir ışık yaktı moruk. Çok soluk bir ışık. Ayaklarını sürüyerek tırmanmaya koyuldum. Ben de peşinden. Çocukluğumda pembe keçe kaplıydı basamaklar. Ellemeye bayılırdım. Nasıl kirlenmediklerine şaşar dururdum. Şimdi rengi belirsiz, paramparça bir şeylere benziyordu. Hayır, çirkinleştiriyordu. Bir vakitlerin görkemli orta merdivenin. Dolmabahçe Sarayı'ndakinin minik bir kopyası olduğunu annemden biliyordum. Ama artık 5. sınıf bir pansiyonun çatırdayan merdivenlerine dönüşmüştü. Trabzanların da boyası dökülmüş. O önde, ben arkada tırmandım. Eskimiş tahtalarla değişik inlemeler uyandırarak. Moruğun ne denli zayıf, naif olduğunu ardından merdivenlere çıkarken bir kez daha. Ama bu kez çok yakından ayrımsadım. Üfleten düşecek. Bir iki fiske vursan cam gibi kırılacaktı sanki. Görünüşte böylesine güçsüz birinin. Yalnızca görünüşte mi? Gerçekten güçsüzdü gövdesi. Kim bilir, aklı da. Recep'in anlattığı, tüm mahallenin bildiği, biraz sonra benim de tanık olacağım zorbalığı sürdürebilmesi nasıl da akıl dışıydı. Her türlü nesnel ölçüye ters düşen, meydan okuyan bir güçsüzlük. Ya da daha doğrusu bir gizli güç. Tıpkı her yanı çürümüş olan bu yalanın ayakta kalabilmesi gibi. Kemikleri camlaşmış, beyni sulanmış, etleri erimiş bir ihtiyarın hala istediği ölçüde egemen olması. Koca bir mahalleyi susta durdurması. Bir sıkımlık canı vardı kendimi bildiğimden beri. Ama o bir sıkımlık can bir türlü çıkmıyordu işte. Öğrendiğim tüm bilimsel gerçeklere aykırı bir direnç ya da değil, ihtiyara direnme gücünü veren, güçsüzlüğünün zorbalığa dönüşmesine yardımcı olan bir şey vardı elbet. Yüzyıllar, yüzyılların birikimi. Çevredekileri o çürümüş tüm güzelliğini, işlevini yitirmiş yalanın yıkılamayacağını sandıran, moruğun zorbalığını olağan saydıran birikim. Dışarıdakilerde boyun eğme, içeridekinde ise boyun eğdirme alışkanlığı. Kolay kurtulunmaz bu tür alışkanlıklardan. Oysa gün gelecek yıkılacaktır elbet. Yalıda, morukta, simgesi oldukları yoz düzenle birlikte. O sırada merdivenlere çıkarken de öldürebilirdim ihtiyarı. Ama dedim ya, öldürmeyi düşünmüyordum daha. Şimdi yazdıklarımı da düşünmüyordum. Meleği düşünüyordum. Neler göreceğimi, neler duyacağımı, yüreğim çarparak ama titremiyorum. Titremiyordum daha, hayır. Ufak tefek ihtiyarın peşinden kristal kaplı büyük salona girdim. Çocukluğumun düşler ülkesi salon. Tavandan hala aynı abide sarkıyordu. Işıl ışıldı her yan. Aynı altın yaldızlı aynalar, aynı sedef kakmalı koltuklar. Gözlerim kamaştığından mı, odanın görkemi karşısında nereye bakacağımı bilemediğimden mi, meleği göremedim ilk an. Sonra gördüm, şöminenin önünde yere oturmuştu. İyice yaklaşmıştı ateşe, bağdaş kurmuştu galiba. Nedense düz anımsadığım kıvırcık kara saçları rüzgarda sarılmış bir aslan yelesi gibi kabarmıştı sırtında. Girdiğimizde dönüp bakmadı. Moruk konuşuncaya değin hiç kıpırdamadı. Göremedim yüzünü. Ateşi kimin yaktığını merak ettim birden. Hüsrev Bey uğraşmaz, uğraşamazdı öyle şeylerle. Melek mi yakmıştı, yoksa annem mi? Annem mi? Evin tüm işini gördüğünü savunduğuna göre. İhtiyarın aşk gecelerinin hazırlığını da annem mi yapıyordu? Ne oturup duruyorsun hala, kalksana. Geldiğimizi işitmedin. Kalktı. Ağır ağır döndü bize doğru. O döner dönmez daha bir aydınlandı sanki o da. Nedenini anlayamadım hemen. Gözlerinin parıltısı değil. Başım öne eğikti çünkü. Hala göremiyordum yüzünü. Sırtında kara ipekliden sabahlığımsı bir şey vardı. Yoksa kimono mu derler? Omuzlarından kollarına, kollarından ta yere değin dökülen yumuşak bir kumaş yığını. Kapkaranlık. Önü boydan boya açıktı. Kollarını tümüyle örten bu giysi gövdesinin en görünmeyesi bölümlerini açık bırakmıştı. Tenenin apaklığıydı ortalığı aydınlatan tamam. Ve o yıllardır güneş görmemiş yadırgatıcı aklının üstüne gölge gibi düşen bir takım karanlıklar. Gövdemin taşlaşırcasına ağırlaştığını duyuyordum. İlk kez çıplak bir kadın karşımda. Ve bu kadın çocukluk düşlerimin meleğiydi. O zaman mı başladım titremeye? Hayır, taşlaşmıştım. Hüsrev Bey konuşmasaydı hiçbir yanımı, gözlerimi bile kıpırdatamazdım. Kuşkum yok bundan. Öyle dikilip durma. Başını arkaya at. Hadi gül. Birden mekanik bir devinimle silkinen bir baş. Kıpkızıl bir ağız, ayrık dişler. Hırlamayla kahkaha arası bir takım seslerle birlikte yüzüne yayılan gerilim. Yelemsi saçlarının omuzlarından geriye dökülüşü. O bir tek devinimin yarattığı anlaşılmaz kargaşadan aklımda kalan ayrıntılar bunlar. Otur koltuğa, bak delikanlı, nasıl, böylesini gördün mü hiç? Elle esse ne pasa, elle sa jöze. Türkü söyleyişini anımsadığım o çocuksu ses birden gene kulaklarımda. El sapel jözet, sen değil aptal, sana konuşma dedik. Kaç senedir öğrenemedin gitti budala. Sen yaslan bakayım geriye, tek bacağını koltuğun kenarına, sesa. Ve bir çiçek, bambaşka bir çiçek, karanlık, vahşi bir çiçek, evet. O an başladım titremeye. Gözlerimi o karanlık noktadan ayırmam olası değildi. Yaklaş delikanlı, çekinme yaklaş. Bak, Seon Rose, Un Rose bir gül. Gül mü bu çiçeğin adı? Kapkara bir gül. Meleğin önünde diz çöktüğümü ansıyorum. Başka hiçbir ayrıntı kalmamış o geceden. Gariptir. Garip mi? Belki de değil. Sevişmemizi ansımıyorum da o sancıyı duyuyorum yalnızca. Sonunda çok derin, çok karanlık bir kuyuya düşercesine başımı sanki iki yana çarpa yuvarlanışımı, sevişmemizi, sevişme miydi? Öylesine delice bir olaydı ki delilerin geçirdikleri krizleri unuttukları gibi unutmuştum. O geceden sonraki gecelerimizi bile tümüyle, sırasıyla ansayamıyorum ki. Bir takım imgeler, duyular yalnızca, renkler, kokular, sesler, kalemle çizilmişçesine düzgün, kıpkızıl bir ağız, derken o kızıllık yayılıyor, çarpılıyor, ağzın çevresine dağılır ve gerçek kalın dudaklar çıkıyor ortaya. Sonra bacaklarının iç bölümlerinin gergin yumuşaklığı. Kimi zaman parmak uçlarımda ansıyorum onu. Melek'ten başka kadın tanımadım. Hüseyin Bey gibi titiz, her an uyanık, her devinimini dikkatle izleyen, durmadan yönerge veren biri olmayınca başlarında ne yaparlar acaba? Ayaklarını insanın iki omuzuna dayayıp gövdelerini germesini bilirler mi? Memelerini kendi avuçlarıyla kavrayıp uzatmasını bilirler mi? Bir moruk hadi demedikçe inlemeye, kıvranmaya başlamazlar mı? Bir moruk tamamdır, bağır artık demeden, o insanın her yanını birden, her yanını ayrı ayrı delen, her yanından yansıyan küçük çığlıkları koyvermezler mi? Bilmiyorum. Hiç öğrenemeyeceğim. Hep yatsımaya çalıştığım bir sancıdır gidecek içimde. Ve hep meleği kurtarmak isteğiyle bu sancıyı birbirinden ayırmaya çalışacağım. İkisini birbirinden ayırmak neden gerekli onu da iyi bilmiyorum. Bize her şeyi yanlış öğrettiler belki. Belki de yanlış anladık, eksik anladık. Başımıza gelen tüm akla sığmaz şeyler kaçınılmaz mıydı gerçekten? Bilmediğimiz, daha öğrenemediğimiz yasalara göre. Kaçınılmaz olan yapılandır. Kişinin şu ya da bu etkenle yaptığı, olmuş, gerçekleşmiş, artık olmaması düşünülemeyen. Akla sığmayansa yapılmayan, yapılamayanın, kişinin belki yıllarca düşleyip de yapmadığıdır. Düşünüldüğü zaman bile gerçekleşmeyeceği kaydıyla düşünülen. Oysa benim meleğe yaptıklarım. O gece, ondan sonraki geceler, gündüzleri bahçede, başka gecelerde düşlerimde, hem kaçınılmaz hem de akla sığmaz. Ya da akla sığmazın birden kaçınılmazlaşması. Ama öldürmem öyle değil. Daha çocuk yaşta yıkmak üzere yola çıktığım bir düzenin en yakın simgesini öldürmenin akla sığmaz bir yanı yok. Yalnızca kaçınılmaz ve kesinlikle kaçınılmaz bir olaydı o. Meleği kurtarmak istemem de öyle. Önce kurtarmak kararı vardı zaten. Başka türlü kurtaramayacağıma inandıktan sonra da öldürmek. Peki ama meleği kurtaramadığıma göre kaçınılmaz bir istek ama gerçekleşmemiş, ters tepmiş. Nasıl tanımlanacak bu? O zaman benim kayda değer tek yanım, yani tek gerçeğim, tek gerçekliğim, benden geriye kalan tek şey adam öldürmüşlüğüm olacak. Günlerden bir gün, o gecenin üstünden nice bunalımlı geceler, nice bunaltıcı günler geçtikten, günler geceler haftalara, aylara dönüştükten sonra bir gün, bahçede dolaşırken kesinlikle karar verdim moru öldürmeye. Adam öldürmek, buna kesin karar vermek. Öldürme düşüncesi daha önce de geçmişti kafamdan ama uçarak, çabucak, hiç durmadan, beynimde yer etmeden. Belki de meleği koltuğun üstünde, önü açık sabahlığı, kan rengine boyanmış ağzıyla ilk gördüğüm gece karar vermiştim moruğu öldürmeye ama bunun bilincinde değildim. Uzun süre meleği benimle birlikte kaçmaya, korkmadan ihtiyara bırakıp gitmeye inandırmak için çalıştım. Başaramayınca da kesin olarak, bilinçli olarak karar verdiğim gün rüzgarın alt üst ettiği bir güz günüydü. Öğleden sonra, hatta akşama doğru, sabahtan beri bahçede gezmiş, meleğin dışarı çıkmasını beklemiştim, gelmemişti. Kendi hallerine bırakılmış çiçekler arasında dolanmış, çocukluğumda yaptığım gibi ufak tefek tekmelemek, yalanın kepenkleri örtülü pencereni gözlemekle geçirmiştim vaktimi. Hala en kolay ilişkiyi çiçeklerle kurabiliyordum. Yaz ilerledikçe ya da güz yaklaştıkça bahçedeki başıboş çiçeklerin alacalı başkaldırısı daha da ele avuca sığmaz olup durmuştu. O gün rüzgarın olanca dilliğini yaşamaktaydılar. Bahar çiçeklerinin bir toz pembe güzelliği vardır ki korku uyandır. Her türlü çılgınlığa hazır görünse de el değmemişin ardında korunan bir genç kız parlaklığı, bir tür dokunulmazlık sanki. Koparmayı kıyamazsın. Oysa güz çiçeklerinin yaprakları döküldü dökülecek coşkunluğu. Görmüş geçirmiş bir dulun hala diri kalmış, bilinçli, kahredici güzelliğini andırır. Gözünün önünde çıldırtıcı bir kahkaha gibi savrulup duran sarı ve mor ve kokularını çoktan uzaklara dağıtmış ışık yumaklarını koparmazsan öleceğini sanırsın. Hangi mevsim çiçeklerini en çok severim bilemem. Çünkü tüm çiçekleri severim. Çünkü tüm çiçekler güzeldir. En tatlısından en yırtıcısına. Bir yerlerde insan yiyen çiçekler varmış. Onlar da güzeldir, kuşkum yok. Kişi hiç düşünmeden, hiç yerinmeden kendini yem olarak bırakabilir bir insan yiyen çiçeğin yapraklarına. Çünkü çiçek demek, kökü sağlam bir yaşam demek. Çiçek demek, en az değişen gerçek demek. En bakımsız çiçek bile açar. bir yıl önceki gibi açar. En kurumuş, ölmüş sandığın çiçeği bile birazcık çabayla canlandırabilirsin. Eski haline getirebilirsin. Kökü toprakta olduktan sonra her çiçeğin yaşatılma, kurtarılma olasılığı vardır. Oysa dalından koparılmış, vazoda soldurulmuş bir çiçeği ne kurtarabilir? Bir vakitlerin görkemli ak zambağı melek artık böyle bir çiçek olmuştu. Derinlerde bir yerlerde seziyordum bunu belki. Vazoda eskimiş, yaprakları ırpalanmış, al karanlık bir gül. En el değmemiş ve el değmeye çekindiren, sabah çiğlerinin her birinin titrek ve kokulu yansıttığı çağda koparılmış, sonra sokaktan geçenlerin bile kolayca görebileceği bir pencere içindeki vazoda unutulmuş, orada hoyratça koklana koklana sessizce solmuş bir gül. Başı çoktan öne sarkmış, hatta neden hala çöpe atılmadığı bile sorulabilir. Kurtarabilir miydim onu? Kurtarırım dedim, ille de kurtaracağım dedim. Bir bahçıvan çocuğunun gerçeğine sığmaması gereken bir düş müydü bu? Hayır. Kurumuş yaprakları elimle ufalayarak arada saklı kalmış tohumları bulacağımı, yeniden toprağa ekebileceğimi...